Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Program yorumcularımız, konuklarımız yerlerindeler. Tansu abi, Tansu Polatkan, hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak, hoş geldin.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Evet, hepimize kolay gelsin diyelim. Şimdi milli maç arasıyla oluşan boşluğu gerçek gündemine bırakıyoruz, teslim ediyoruz hafta sonu maçlarla. Ama hafta içine yansıyan milli maçların üzerine çıkan gelişmeler oldu. O gelişmeler üzerinden başlayacağız. Birincisi ister istemez yani Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu'nun ayrılışını elbette konuşacağız ama bence bugünün en önemli konularından birisi UEFA'nın hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'un gerilerine koyduğu temlik.
Evet.
Onun üzerinden de bir futbol ekonomisi ya da spor ekonomisi şeklinde bir değerlendirme yapmamızda fayda var gibi görünüyor. Maçları, hakemleri hepsini gündeme getireceğiz ama önce tabii Galatasaray diyeceğiz. Nasıl bir değerlendirme yaparsın Tansu abi?
Zamanlamasının yanlış olduğu görüşündeyim. Ligin bitmesine 6 veya 7 hafta var yanlış hatırlamıyorsam. 6 hafta var. 6 hafta daha Hamza Hamzoğlu'na sabretmeleri ve devre arasında teşekkür etmeleri gerekirdi
niye
diye.
Niye acaba bu kadar keskin davranmışlardır?
Evet ama şimdi tabii basına yansıyan hep
yansıyanı var. Evet.
Hamza Hamzoğlu'nun yönetimin önüne geçtiği şeklinde bir imaj yaratılıyor. Doğrudur, yanlıştır ama eğer öyleyse bir teknik direktörün tabii ki futbolcu seçiminde futbolcuların kalması gitmesi konusundaki yaklaşımlarına da saygı duymak lazım. O zaman bir takımda teknik direktöre gerek yok. Kulübün başkanı seçimini yapsın, takımı çalıştırsın, sahaya çıkarsın. Burada tabii bizim bilmediğimiz, bizim hiçbir zaman tanık olamayacağımız bir takım kulağımıza gelmeyecek bir takım sürtüşmeler olmuştur mutlaka.
Çünkü tamam şu konuşuldu. Yani sezon başından beri aslında gönülsüz bir şekilde Hamza Hoca'nın görevine devam etmesinden yana tavır koymuş gibi bir haber şeyi var.
Akışı var.
Başkan Dursun Özbek'in. Evet. Ama bu kadar risk alarak, bu bir risk almadır öyle değil mi? Yani Atletico ile oynayacaksın, lig devam ediyor.
Avrupa'ya gidiyorsun.
Şampiyonlar Ligi mücadelesi evet. Veriyorsun ve daha işin bitmemiş. Belki de çok sürpriz sonuçlar alabilirsin. Madrid'i yenebilirsin deplasmanda. Evet. Diğer takımların da sana uygun bir sonuç ortaya çıkartma ihtimali var. Dolayısıyla bu kadar tablo ortadayken risk alma merakını ben çözemedim.
Şimdi ben mesela birçok teknik direktörle konuştuğum zaman futbolcuların teknik direktörleri şikayet ettiklerini duyuyorum, biliyorum.
Galatasaray'da yani, da bu 2-3 sezondur bu böyle.
Kimisi aşağıda. İşte çok ağır antrenman yaptırıyor diye hocaya şikayet ediyor. Kimisi işte sabah 10'da gelip akşam 6'da gideceksiniz, mesai yapacaksınız yaklaşımda bulunduğu için. Burada da benim duyumum Burak ve Selçuk'un Hamza Hamzoğlu'nun gidişinde büyük rol oynadıkları şeklinde benim kulağıma gelen.
Tansu abi bu diyelim ki böyle bir tezgah var, kabul yani olabilir. Bütün futbol kulüplerinde yaşanıyor. Bu normaldir ve doğrudur anlamda söylemiyorum.
Değil tabii.
Böyle bir tezgah var. Böyle bir tezgaha uyum gösteren bir yönetim var. Hepsi mümkün. Ama işte başta söylediğin gibi nasıl böyle bir risk alıyorlar? Yani evet. Tam
en kritik
ocak
aşama
harlanmış yani,
tabii.
Artık ateş yükselmiş
evet.
Ve başka bir süreç evet hiç olmazsa devre sonuna kadar bekle. Tabii.
Hadi onu bırakın. Devre sonunu beklemediğiniz diyelim. 15 günlük ara var. Bu 15 günlük aranın 12. gününde, 11. gününde
evet.
Adam değiştiriyorsunuz.
Tabii bir de bu var.
Vallahi,
bu evet. Ani almış bir karar yani. Eğer daha önceden planlanmış tabii, bir karar olsaydı geçen hafta ara başında evet, hemen.
Tabii son oynadı lig maçından sonra ki gün tabii olabilirdi.
Olmalıydı. Yani bu pazartesi salı Umut Bulut'la ilgili üslupta tabii ki bir antrenör aldırır da burada ilk dinlediğim zaman benim de böyle bir garibime gitti. Üslup da sanki böyle ben aldırırım bir diktatör havasıyla hissettim. Ama Türkiye'de bu gitmiyor Tansu abi.
Gitmez.
Yani Türkiye'deki yönetici tipi teknik adamlarının bu tür beyanatlarını kaldıramıyorlar.
Ya bu konudaki en rahatsız edici tavrı gösteren aslında Aziz Yıldırım, yani Fenerbahçe, evet, kulübü başkanı. Ama Galatasaray kulübü başkanının bence kıyaslandığı zaman aynı eşit seviyede bile değil. Yani demek istiyorum ki Galatasaray kulübü başkanının ortaya koyduğu görüntü daha aşağıda, daha düşük, evet, bir seviye. Evet. Çünkü çok belli ki, senin dediğin gibi Ali, belli ki ani bir parlama olmuş orada yani. Hani bu bardağın taşması vesaire, evet, filan da yorumlanabilir ama burada çok fazla kişiselleşmiş bir şey var. Neden böyle de ifade ediyorum? Üç kişi karar alıyor.
Evet.
Yani, bir de o var. Tabii.
Böyle şey olur mu? Yöneticilerin haberi yok ki, biri istifa etti.
Biri de istifa etti tabii. Bu arada tabii yani futbolcular, teknik direktörleri şikayet ediyor dediğim zaman futbolcuların artık ekonomik olarak teknik direktörlerden daha güçlü olmaları da biraz ön plana çıkıyor. Yani bugün artık futbolcular teknik direktörlerden daha zengin, daha çok para kazanıyorlar.
Futbolculardan daha değerli kaç tane teknik direktör sayabiliriz ki Kemal Tansu? Bir de o var. Hani dediğin bir ezme aracı, evet, olarak bilinç altını harekete geçirip icraat yaptırır, doğrudur. Fakat saysan hani bizde de 3 ya da 4 tane en fazla sayabileceğimiz teknik adam var.
Yani teknik adam var da futbolcuyu da öyle çok da fazla abartmamak lazım yani. Gerçi, çok da. Yani biz hep bir takım insanlar paralarıyla, ödenen paralarla değerlendiriliyor. O bize yine doğru, yöneticilerin abartmasından kaynaklanan, yani hiç kimse gerçek değerinden çok daha fazla para alıyor, onu inkar edemeyiz.
Katılırım ama şu hani bu bir ekonomi sonuçta, arz talep bir noktada tabii, birleşiyor gayet, ve tabii, tokalaşılıyor. Yoksa ben bunu veriyorum, hayır ben bunu kabul etmiyorum dediğin zaman zaten bir anlaşma olmuyor. Ya da yöneticiler genellikle mecbur kaldıklarından transfer ya da bir oyuncu için onu çekiyorlar. Almaya razı oluyorlar. Yani evet, talebe arzı yaklaştırıyor bu. Diğer tersi olmuyor. Yani sporcunun istediği rakama direnç gösterilemiyor. O da mecburiyetten tabii.
Bir de Türkiye'de kulüplerin yapısında kurumsallaşma olmadığı için
hiç yok.
Her sporcunun yönetim kurulunda çok yakın görüştüğü birkaç tane, yani amiyane tabiri babası oluyor.
Ya bu ne kadar kötü bir durum. Çok ben katıldığım bir tespit bu. Yani doğru bulduğum, evet, bir tespit. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi Allah aşkına?
Ama böyle mi anlayışı olabilir mi? Onlar sürekli sufle.
Tabii.
Teknik direktörün de altını yiyorlar. Takım arkadaşlarının da o şey yapıyorlar.
Ya bazı kulüplerde mesela geçmiş dönemde genel kaptan dediğimiz, şimdi sportif direktör dediğimiz kişiler de futbolcuların yöneticilerle görüşmelerine mani oluyor. Yani araya mutlaka bir duvar koyuyor ki bu da daha bir sağlıklı mı, sağlıksız mı, o da tartışılabilir.
Şimdi sağlıklı olması için ne olması lazım? Affedersin Ali Kunak. Sağlıklı olması için o duvar görevi gören adamın çok donanımlı, evet, bilgili, konuya hakim, kulübe hakim, oyuncu psikolojisinden anlayan, gerçekten o görevin hakkını vereceğin bir kişi olması lazım.
Evet.
Türkiye'de var mı böyle?
Yok, bir bulamazsın.
En bir numara buldukları Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak'ın yönetim tarzı Türkiye'de bana kalırsa 3. sınıf en kötü yönetim
en
tarzı.
En kötü yönetim tarzı.
Çok,
evet,
açık da ifade ediyorum.
Tabii,
yani.
Tabii.
Çünkü en son Prandelli döneminde sanki kulübün başkanı, patronu, yöneticisi oymuş gibi kararlar alıp bunları kamuoyuna aktarıp ve icraatına da destek veren bir görünüm sergiledi. Ve şunu söylüyorlar. Abdurrahim Albayrak olsaydı sürekli olarak bunlar olmazdı. Hadi canım. O duvarın çok daha aslında olması belki düşünülen, tabii ki her şeyi göre kulüp başkanına gitmek durumunda değil. Arada da çözülebilir. Ama böyle hadi koçum, hadi aslanım bilmem neyle Galatasaray gibi.
O dönem geçti artık. Tabii.
Öyle şey mi olmuş?
Tabii şimdi bundan sonraki aşama kimin teknik direktör olacağı. Mustafa Denizli'nin ismi geçiyor. Ersun Yanal'la görüşmeyiz diyorlar.
Ersun Yanal'ı reddettiler zaten.
Evet.
Ama şöyle bir durum var. Şimdi kulüp başkanı demişti ki ben burada olduğum sürece Hamza Hamzoğlu görevinde kalacak demişti bir hafta önce. Bir hafta sonra başka bir şey oldu. Dün Turgay Kıran benim TRT'de çıktığım programa bağlandı. Spor Stüdyosu programına. Ve dedi ki nasıl güvenilecek bu adama dedi. Yani bu şekilde ifade etti. Sözünün daha bir hafta sonrasını yiyen bir başkan görünümde tabii. Ama en büyük sakatlık ya da sakınca 3 kişinin aldığı bir karardır tabii ki bu. Tabii. Ne dersin Ali Kunak? Kim teknik direktör olur Galatasaray?
Şimdi Mustafa Denizli adı ön plana çıkıyor da akşam üzeri bundan bir saat kadar önce Dursun Özbek kendi ağzından verdiği beyanatta görüşmediğini söylüyor. Ama bir takım basın mensupları da iki günden beri Mustafa Denizli'nin telefonunun kapalı olduğunu, kendisine ulaşamadıklarını, bunun da Galatasaray'la ilgili olarak bazı görüşmeler yaptığının bir belirtisi olduğunu söylüyorlar. Bu arada benim mesela sosyal medyada hemen oldu. Yardımcıları yayın öncesinde evet. Konuştuk işte Emre Aşık, Ergün Pembe yardımcı atandılar ettiler. Hatta ben bir duyum aldım. Basın danışmanı bile atanmış.
Evet.
Denecek kadar Mustafa Denizli konusunda aşama kaydedilmiş. Ama yönetime baktığınız zaman halen yok diyor. Peki niye yok? Yani siz bir B planı yapmadan mı bu yola çıktınız diye yönetime de bu soruyu sormak lazım.
Şimdi belki. Yönetimler tabii enteresan. Hamza Hamzoğlu'na bağlılıklarını bildirirler. Görevine son verirler. Mustafa Denizli ile görüşmedik derler. Yarın imza attırabilirler. Yani biraz Türkiye'de yönetim tarzı da böyle.
Şimdi hem yönetim tarzı böyle hem de bu durumun muhatabı olanlar için de yani teknik direktör adayları için de böyle. Yani Mustafa Denizli'nin ben Trabzonspor'dan hiç kimseyle de görüşmedim dediği gün ben 3 yönetici adayıyla da görüştüğünü biliyorum. Gazeteci evet. olarak biliyorum. Şimdi ama bu şekilde kamuoyunun önüne çıkmayı düşünebilirler. Spekülasyonlardan uzak kalmak isteyebilirler ama şimdi Galatasaray'da olsun ya da Trabzonspor'da olsun bu kimlikte birisinin adı ortaya atıldığı andan itibaren kurtuluşun yok zaten.
Evet, evet.
Bununla ilgili konuşulacak herkes bir şey. Herkes de bir şeye ulaşıyor bilgiye.
Ulaşıyor mutlaka.
Bilgiye ulaşmak sorun değil. Trabzonspor'a benim hayır demediğine ilişkin duyumum var ama çok iddialı ifade edemem bunu. Fakat tercih yapmak isterse Galatasaray tercih edecektir. Tabii.
Bu arada Hamza Hamzoğlu'nun Trabzon'la ismi geçiyor.
Yine bombayı attı Tavsar.
Tavsar
Mourinho'dan sonra şimdi bizi bununla uğraştıracaksın. Bak buradan çıktıktan bak, sonra bir de haber takip ettireceksin.
Araştırın. Yani en son benim yine bir duyumum. Yani Trabzon'un çengel atmak üzere olduğu söyleniyor.
Şimdi Ali Suat Güneke dese ki programı burada keselim. Ben şu haberin peşine gitmek zorundayım falan diye. Ne olur bilmiyorum ama.
Çünkü Trabzon'da da bir boşluk var şimdi. Tamam arkadaşımız tabii. Kardeşimiz Sadi Tekelioğlu ama ona da teslim etmeyecekler işin açıkçası.
Mümkün değil. O yeni bir teknik adam gelene kadar. Aralık'ın 5'ine kadar o.
Ayrıca Sadi oranın çocuğu, o yörenin çocuğu.
Hayır
onların
demez.
En iyi bilen futbolcunun geçmişini bilen, Trabzonspor kulübünün yapısını bilen insan ama tabii Trabzonspor eski Trabzonlu futbolculardan oluşan bir kadro değil. Bir değişin o şekli var.
Yani bu tabii şimdi bu değişik bir konu oldu. Bu konu aslında espriyle birlikte tabii ki ciddi ciddi üzerine konuşulması gereken bir şey de. Ama hani şuna değindikten sonra Mustafa Denizli konusuna tekrar geleceğim. Türkiye'de teknik adamların muhatap olduğu yönetici tarzı kötü. Yani 3 kupa kazandırmış. Hatta 4.'yü de sayabiliriz değil mi? Sayabilir miyiz? Yok. Yanlış bilgi vermeyeyim.
3 kupa 4.
yıldız. 4 yıldız 3 kupa. Şimdi bu başarıdır yani bu. Öyle ya da böyle.
Tabii.
Hani şunu düşünüyorlarsa yönetime yöneticilere çok fazla haksızlık etmemek lazım. Çok fazla haksızlık etmemek lazım. Yanlış bir terim. Dikkatli konuşmak lazım. Nedir? Hamza Hoca ile çalışmak istemeyebilirsin. Senin vizyonuna uygun bulmayabilirsin. Başarılı olmasına rağmen bulmayabilirsin.
Evet.
Fatih Terim'i yolladı bu Galatasaray sonuçta. Ama bunun bir yolu yordamı vardır değil
tabii.
mi? Yani saygı göstermek tabii. zorundasın.
Sonra Hamza Hamzoğlu'na baktığımız zaman Akhisar'ı PTT liginden düşmek üzereyken kurtardı ki son birkaç haftada geldi kurtardı ki o son maçlarından birinde ben vardım. Ardından ikinci sezonunda bir buçuğuncu sezonunda Süper Lig'e taşıdı. Yani bir daha geçmişinde de bir başka şampiyonluğu daha var şeyin.
İyi
Hamza
bir teknik adam olduğunun en önemli göstergesi bu kadar kısa sürede bir takımın kimyasını oluşturup
tabii.
böyle bir sonuç elde etmedi.
Tabii.
Yani kupaları kollarına alıp kapıdan çıksa hani dersin ki nasıl böyle bir şey olabilir diye sorgulanır.
Evet.
Bence bu Hamza Hamzoğlu'nu yaralamadı. Tam tersi yöneticileri yaraladı.
Bence de tabii evet. Galatasaray Kulübü burada zayıf not aldı yani.
Galatasaray Kulübü bu tür konularda hep zaten yanlış icraat yapıyor. Yani
3-4 senedir böyle.
Evet, yani Fatih Terim'i görevden almaları da böyle abuk
tabii,
bir şekilde.
Tabii 5. hafta mıydı 6. hafta mıydı neydi tabii öyle.
Antrenmandayken basın açıklaması yaptılar. Fatih Terim antrenman yaptırırken.
Antrenmandaydı evet.
Adamın alındığına dair basın yaptılar. Basın açıklaması yaptılar.
Bir anormallik var yani Galatasaray'ın yönetim tarzında, yöneticilik tarzında. Ama tabii ki bu kendi genel kurulları onları seçiyor ve durum böyle oluyor. Şimdi Mustafa Denizli şunu demez herhalde. Bu Galatasaray yönetimi teknik direktörlere karşı ya da kendi takımı emanet ettikleri kişilere karşı duyarsız, saygısız ve kafalarına göre hareket ediyorlar amiyane tabiriyle. Dolayısıyla benim meslektaşıma yapılan muameleyi göz önüne alarak ben böyle bir camiada olmam arkadaş der mi?
Demez.
Ne der? Kaç para der değil mi?
Yani diye tabii bir de bunu, profesyonel yani çok
evet,
daha
evet, yok yok
gayet
bunu
tabii çok profesyonel.
Asla eleştirel bir şekilde demiyorum. Tabii, demez ama yani onun altını
demez, çiziyorum. Yani bahaneler bulabilir. Reddetmek için işte kadro yetersiz diyebilir. Ya 3-4 tane isim verebilir. Bunları Ocak transferinde istiyorum der. Şunları gönderelim der. Öyle bir takım pazarlıkları olabilir. Bu arada Şenol ve Mehmet Özdilek'in yaklaşımları Hamzaoğlu'nu hakkında iyi konuşmaları, meslektaşlarına sahip çıkmaları çok güzel.
Antrenör camiası yani teknik direktörlük camiası %99.9 sahip çıktı. Bu,
evet, bu çok tabii güzel bir şey aslında. Net yani. Tabii, evet. Tabii.
Yani şekil olarak yanlış olduğunu hepsi tabii gündeme getirdiler. Ve benim eğer yanlışsa düzeltin lütfen. Duyduğum kadarıyla galiba bir tazminat falan gündeme gelmemiş.
Gelmez
herhalde.
Zaten başından sözleşmesine beri de yazdırmamış.
Evet.
Bence o olmalıydı ama. Kulüpler bir yabancı geldiği zaman takır takır alıyor mu?
O kulüp yabancılar avukatlarıyla geliyor, teminat mektuplarıyla geliyor.
Canlarını okuyor.
Canlarını okuyorlar.
Mustafa Denizli de çok ciddi boyutta tazminat maddesini koydurur oraya.
Yani Hamza'ya da yani dediğin gibi öyle bir jest yapılabilirdi yani kardeşim. Tamam da biz de sana şunu bonus olarak veriyoruz.
Bunun olup olmadığını bilmiyorum. Bilemeyiz, belki de olabilir de yani. Olabilir. Hani bu kadar ağır eleştirinin bir tazminine kalkışabilir ama burada bir ezilme durumu Hamza Hoca için kesinlikle
yok. Yok tabii. Gayet tabii. Yani alnın akıyla bence Galatasaray Kulübü'nden ayrıldı.
Bir de şunu dedi, bunu da söyledikten sonra şu Trabzon meselesine de aslında bir çevirelim.
Evet.
Ben büyük uzun projeyle buraya geldim dedi. Evet. Şimdi kesintiye uğruyordu, tahmin etmediğim bir kesinti bu dedi. Ama dedi tekrar dedi gelmek ümidiyle dedi. Yani bu mealde bir açıklama yaptı. Dönmeyi isteyecek. Yani
tabii bir başka başkan adayıyla da aralarında bir diyalog geçmiş olabilir. Yani tamam Hamzacığım sen biraz bekle. Bu bir dahaki genel kurulda biz geliriz. Sen de yine takımın başında olabilirsin bu diye bir konuşma olabilir. Belki de ona dayanarak, ona güvenerek de Hamza Hamzoğlu bunu söylemiş olabilir.
Bir de ne olursa olsun gururu olarak ezilmiştir. İçinde de böyle bir uhde kalmıştır. Tabii. Ya ben geleceğim bu kulübede tekrar oturacağım şeklinde.
Denir. Yani insan psikolojisi bu.
Tabii tabii.
Haksızlığa uğramanın getirdiği bir tepkidir de aynı zamanda.
Evet.
Bu da bir gerçek elbette ki. Ama Hamza Hamzoğlu Trabzon'a gitse ne olur acaba? Bunun espriden çıkarak ciddi de konuşalım.
Ciddi konuşalım. Bence yanlış yapar. Şu andaki Trabzonspor takımının içi yine tabii basından izlediğimiz kadar kaynıyor. Yani futbolcular birbirleriyle tartışıyorlar. Kulüp başkanının başka bir sıkıntısı var. Dolayısıyla Trabzonspor her zaman bir kaynar kazandır ama bu sezon çok daha farklı.
Kaos yani.
Kaos resmen. Yani işte orada bir Aykut Marco Marin problemi var. Mehmet Ekici Erkan Zengin problemi var. Yine bir çift bir problem daha var.
Yönetim problemi var.
Yönetim problemi var. Dolayısıyla yanlış seçim olur bence Hamza Hamzoğlu için.
Şu anda Trabzonspor'un yönetim kuruluna baktığınız zaman istifalar artı 6 kişinin de ceza almasıyla 3 tane yönetim kurulu üyesi protokol tribününe girip yönetici olarak oturabiliyor.
Oturabiliyor
evet. Evet. Böyle de bir durum var ama seçim yapılacak. Yani 3 aday, 5 aday var şu
beş
anda. Evet. İkisi bence sadece ve sadece orada genel kurulda konuşma yapmak isteyecek herhalde. Öyle anlaşılıyor. Ama 3'ü aday.
Peki mevcut başkanın hak mahrumiyeti var. Nasıl tekrar aday oluyor?
O federasyon nezdindeki faaliyetlere katılamıyor.
Evet.
Hak mahrumiyeti bu.
Yani hak mahrumiyeti. Yani o zaman kulübü nasıl yönetecek?
Aslında bu çok enteresan tansiyon. Mesela hakemler için ve gözlemciler için talimatta bir madde var. Bir defada ya da toplamda 6 aydan fazla bir hak mahrumiyeti aldığı zaman bir hakemin ya da gözlemcinin lisansı iptal ediliyor. Ama yöneticiler için hiç böyle bir sınırlama yok.
Yöneticiler için hiçbir şey yok zaten yani.
Bu aslında çok bir
i̇şte bu işi
çelişki tabii.
Fahri görev gibi değerlendirilip algılanıp belki buna benzer bazı kısıtlamalarda esneklik olabilir ama fakat engel bir durum olmadığı aşikar.
Aşikar da yani hak mahrumiyeti maça gidemeyecek değil mi?
Evet. Evet, evet. Kulübü temsil edemeyecek.
Kulübü temsil edemeyecek ne? Adı başkan.
Adı başkan. 1250 delegeyi mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu şu anda 9.997 seçime katılabilecek delege var. Buna 1250 ilave yaptırmak için başvurmuş dernekler masasına. Belli ki kendi yakın çevresinde olan insanlar bunlar. İlk verilen karşılık red olduğuna ilişkin ama nihai bir sonuç mu? Şu anda değil bildiğim kadarıyla. Fakat eğer bu 1250 kişiyi bu 9.997'nin içine dahil edebilirse o zaman dengeleri değiştirecek bir şey. Nasıl, affedersin Tansu abi, değiştiriyor. Çünkü delege yapma sistemi de şey.
İşte onu söyleyeceğim yani hemen üye yapılır yapılmaz oy vermelerinde de bir yanlışlık var. Yani kulübün yapısını öğrenmeden, kulübün içindeki dolapları, dalgaları, dümenleri öğrenmeden bugün üye olup yarın oy verme işi de bence biraz bu kulüp yapılarına yahut tüzüklere aykırı gibi geliyor bana.
Evet, ama kimse bunu değiştirmesine yanaşmaz.
Şu anki delege yapısına Hacı Osmanoğlu yeterli üstünlüğü sağlayamadıysa iyi bir başkanlık yapmamış demektir yapmamış. Türkiye şartlarında. Ayrıca. Niye derseniz Türkiye'de kulüplerin şeyinde delege sisteminde hep bu var. Başkanlar hep kendi adamlarını zamanla oraya angaje ederek hiç değişilmez bir çoğunluğu elde ediyorlar. Örneğin yani geçmişte Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın acayip bir delege üstünlüğü vardı. Evet. Keza bugün Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav. Hiçbir şekilde kimse onu orada indiremez. Yani Fenerbahçe'nin yapısı biraz daha farklı ama evet. Orta boy kulüplerde bu iş çok rahatlıkla yapılıyor.
Trabzon'un farklı olmasının sebep olan durum bu 9.997 delegeden bahsediyorsak eğer 9.997'sinin de hepsinin Trabzonspor'la ilgili bir görüşü olduğu gerçeğidir bu. Evet. Kimse onları bir hizaya sokamaz. Evet. Ben bunu çok samimi de söylüyorum. Yani oradaki Trabzonspor'la ilgili kanaatin yansıtılması isteği paha biçilemez bir durumdur. Yani orada başlangıçta şöyle de bir şey olmuş. Hacı Osmanoğlu pek çok delegeyi iş vaadinde bulunmuş. Ama bu iş vaatlerin önemli bir kısmı gerçekleşmemiş tabii ki. Bunun da bazı etkileri olabilir. Bu seçim taktiği olarak da düşünebilir de. Ama burada birilerini toplamanın en senin dediğin, anlattığın, ifade ettiğin gibi bir tablosu oluşamıyor. Ben Trabzon'u çok uzun zamandan beri takip eden biri olduğum için. Dolayısıyla burada hani bu şekilde bağlamak zor. Tabii ki bazı vaatlerle ancak olabiliyor.
Bir de, bir de yani. Trabzon insanını hadi gel şuraya gidelim deyip de neden göstermeden götüremezsiniz evet. Yani. İkna olması lazım.
Trabzonspor'la ilgili mutlaka ikna olması lazım yani. Ve bu delegasyonun önemli bir kısmının Hacı Osmanoğlu'na karşı tepkisi büyük. Evet. Ama onu ne kurtarıyor? Hacı Osmanoğlu'nu kurtaran ne? İki tane güçlü aday var. Celil Ekimoğlu ile Muharrem Usta. Bunlar ayrı ayrı. Bir de şimdi uğraşıyorlar.
Evet.
Uğraşanlar çok. Eski başkan Atay Aktuğ, Özkan Sümer ve Faruk Özak eski bakan.
Evet.
Onlar bir komisyon oluşturmuşlar. O komisyon birleşin diye uğraşıyor. Değişsin bu düzen diye. Yani şu andaki mevcut yönetimin. Onlar da birleşmiyorlar. Yani.
Evet. Bu arada tabii Hacı Osmanoğlu'ndan bahsedince Çağatay Şahan ve de
şimdi sıra ona geliyordu Tansu evet. Abi lafı. Evet.
Ve de Kuddusi Müftüoğlu bu işlere ne diyor? Biraz sessiz geçiştirildi.
Evet.
Ama üstü kapatıldı gibi geliyor.
Şöyle şimdi açalım bunu. Tam yeri bu. Fakat MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun bir geçen hafta stadyum programı TRT'de yayınlanan Ersin Düzen'le yaptığı konuşmada yaptığı bir açıklama var. Tepki aldı. Ama tepki alması bir şeyi değiştirmez. Yani Çağatay Şahan, şöyle özetleyeyim sonra sana bırakayım Ali Konak. Benim gözümde şöyle diyeyim, insan olarak değil tabii, kimliğine, kişiliğine asla bir şey demiyorum.
Gayet tabii.
Ama bu bu nokta üzerinde eksi puandadır. Niye eksi puandadır? Bir insan hangi çıkarla özgürlüğünden vazgeçebilir ki, feragat edebilir? Yani Çağatay Şahan şey mi yönetecek yani, Şampiyonlar Ligi finali mi yönetecek? Ya da Çağatay Şahan Dünya Kupası finali mi? Hakemlik yapmasa ne olur?
Tabii.
Sana orada bir eylem yapılmış ve sen o eylemin karşılığını veremiyorsun. Dava açamıyorsun. Ve seni yönetici pozisyonda olan başkanın da seni elin avucunun içine alıp böyle tahta kurusu gibi eziyor.
Evet.
Ağır konuştuğumun farkındayım. Buyurun Sayın Ali Konak.
Al takkiyi ver külahı diyebilirdi. Tabii. Yani meyakı...
Öyle dediler.
Tabii.
Diyebilirdi ki res çekebilirdi. Tansu
tabii,
abi.
Tabii.
Siz kimsiniz ya diyebilirdi. Siz beni orada...
Tabii.
Beni 4 saat hatta ölüm korkusuyla kapımı tekmeleyerek, canıma okuyarak her an bir şey olacak mı riskiyle baş başa bırakıyorsunuz. Ondan sonra da dava açma yavrucuğum diyorsunuz
tabii,
bana.
Şey
diyerek hakem alın düdüğünüzü duvara tabii, siz asın diyerek ayrılmalıydı.
Tabii.
Yapmadı.
Kesinlikle
benim gözümdeki değeri sıfırdır.
Hakem camiası bu olay karşısında göstermediği tepkilerle sınıfta kalmıştır.
Tabii.
Bu camia derken burada başta bu olaya direkt maruz kalan Çağatay Şahan ve ekibi.
Tabii.
Artı geçen hafta hakikaten ben de çok üzülerek izledim. TRT'de Kudüs-i Müftüoğlu'nun bu konuda Çağatay'ı koruyabilecek bir tavır gösterememesi. Artı hakemlerin bir sosyal örgütü var.
Tabii.
Hakem Derneği'nde bu konuda çok son derece sessiz kalması hakikaten bir üzüntüye sevk etti. Eski hakem camiasının bir mensubu olarak beni çok üzdü. Ama çok enteresan bir şey söyleyeceğim ben size. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı biliyorsunuz soruşturma başlattı.
Evet başlattı.
Soruşturmayı başlatmasının sebebi ne biliyor musunuz? Almanya Hakemler Birliği'nin avukatlarının suç duyurusunda bulunması.
Aynen.
Düşünün. Türkiye Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği
sessiz
kalırken Almanya'daki Hakemler Birliği Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ediyor. Yani helal olsun onlara,
evet.
Yazık olsun bizimkilere diye.
Bu arada Serdar Çakman'ın sosyal medyada müthiş bir...
Çok ağır.
Ağır bir yazısı ağır vardı.
Evet.
Kudüs-i Müftüoğlu ile ilgili.
Yani Kudüs-i Müftüoğlu hani onu tamam seviyoruz, sayıyoruz, saygı duyuyoruz. O ayrı bir şey de görevi nedeniyle. Ama burada Kudüs-i Müftüoğlu'nun da baskı altında kalma durumu söz konusu olabilir. Yani, Trabzon camiası bir baskı oluşturmuştur.
O gün görünüyordu. Çok büyük baskı yemiş olduğu o gün yayında hissediliyordu. Yani ve o gün ben yayında sadece o konu değil mesela bir şey vardı. Kudüs'ün bu göreve nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Nasıl geldiğini. Bir soru sordular. MHK başkanlığına gelmeniz sürpriz oldu mu? Evet dedi. Çok sürpriz oldu dedi.
Bu ayrı bir konu. Bu bizim şu andaki gündemimizle alakalı bir konu değil.
Tabii değil de bu, ama
onun özel
Kudüs'ü
hayatı,
bir
onun,
hakem camiasının başkanı olarak iyi bir performans sergilemedi.
Evet. Onun hayatıyla ilgili kendi kararları ve icraatları onu ilgilendirir. Biz burada başka bir şeyin tartışması evet, içerisindeyiz. Yani burada da en önemli unsur Çağatay Şahan'ın, sadece Çağatay Şahan da değil.
Tabii.
Yardımcılarının.
Tabii yardımcıların.
Yardımcıların. O gözlemci,
temsilci.
10 kişi.
Tabii.
Bu 10 kişi bir tavır.
Dik duruş gösteremedi.
Evet, duruş gösteremediler. Ya da en
evet,
doğru cümle bu. Duruş gösteremediler.
Evet.
Ama çok üzüntü verici bir durum bu. Bu bırak hakemliği ne olacak? Gözlemciliği, temsilciliği.
Tabii.
Yani rahmetli demek bile canımı sıkıyor. Çok üzülüyorum ama Devrim Sağıroğlu. Devrim Sağıroğlu'nun bir lafı vardı. Ona verilecek ya da verilen bir görevle ilgili. Pardon. Gazetesindeki sendikalaşmanın kaldırılmasıyla ilgili dediği şu cümle var. Benim aynayla ilişkim olması lazım demişti. Bize anlatmıştı, konuşmuştu
tabii,
bunları.
Çok güzel.
Evet.
Yani ben sabahleyin aynaya baktığım zaman ya da herhangi bir zaman kendime bakabilmeliyim. Ben açmıyorum konuyu sadece.
Çok güzel.
Evet.
Çok güzel.
Evet, aynı. Ve sonra da duruşla ilgili bir yazı yazmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani biz niye yaşıyoruz ki değil mi? Yani bizim
tabii
hayatımızda tabii, aynayla ilişkimiz olamayacaksa hiçbir sebeple alakalı olmadan ve biz hayatta duruş gösteremeyeceksek nerede duruş, nasıl duruş göstereceğiz ya da niye yaşayalım, değil mi? Ama demek ki hakem ne kadar hakemlik yapacaksa ya da ne kadar gözlemcilik, temsilcilik yapacaklarsa, çarpı kaç liraysa demek ki kendi kafalarındaki değerleri o kadarmış.
Çağatay Şahan'ın yani mesleği ne?
Okutman. Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde şeyde.
Beden Eğitim Spor
Okulu'nda okutman.
Evet. Geçmiş olsun. Yani hiçbir değeri, o 10 kişi değersizdir. Şöyle diyeyim. Denilebilir ki bu kadar kolay mı yani kestirip atmak? Vallahi bazen kestirip atarsınız. Yani her zaman doğrudur. Çoluk çocuk geçindiriyorlardır. Yani, işleri güçleri tabii vardır. Falandır filandır. İtirazım yok da. Ama bu tablo bizi rahatsız etti.
Şimdi yani aslında hakemliğe pamuk ipliğiyle bağlı olmak lazım. O zaman hakemlik iyi yapılıyor.
Tabii canım. Ben bu konuda mesela Serdar Çakman'ı her zaman takdir ederim. Küfür edilirse bir şeyimi asarım dedi.
Astı.
Düdüğünü astı ve o ifadeyi kullandığı gün biz Yalova'dan Ankara'ya Zeki Çol'un arabasıyla geliyorduk. Daha önce bir olay yaşamıştı Serdar. O gün arabada da
çok
söyledi.
Çok iyi hatırlıyorum, evet.
Arabayı da ben kullanıyorum. Çok böyle karlı, buzlu bir hava. O gün ben dedi bir daha bu olay yaşanırsa dedi düdüğümü asarım dedi.
Serdar hakikaten bunu kurgulamıştı ama evet, kafasında. Yani öyle anında tabii tepki olarak değil. Demişti ki ben böyle yani bir tabii şey olursa ben bir çağ açacağım, bir devrim yapacağım.
Risk aldı yani.
Evet, risk tabii, aldı tabii. Ve aslında
onu da gerçekleştirdi.
O gün Kocaeli'ndeydi o maç, hatırlıyorum.
Tabii Kocaeli'deydi.
Kocaeli maçıydı. Serdar Çakman biraz da erken şey yaptı. Daha böyle küfürler yeni başlar başlamaz da tam, hatta maçı tatil etmeli miydi etmeli miydi, bu biraz tartışılır hale geldi. Çünkü Serdar'ın kafasında biraz o maçta peşin hükümlülük vardı diye evet de biliyorum.
Ama en azından ama bir tavırdır yani.
Bir tavırdır tabii, o başka. Tabii. Hakemliği bırakabilmek kolay değil abi. Değil, tabii. Herkes bırakamaz hakemliği. Ben şu Deniz Çoban olayında en çok takdir ettiğim konu Deniz Çoban'ın hakemliği bırakabilmesidir.
Evet.
Yani. Biraz önce senin söylediğin gibi bugün bir hakemin Süper Lig'de orta düzeyde görev alan, yani senede 8-10 maç yöneten bir hakemin elde ettiği gelir 5. ve 6. hakemlikleri de sayarsak, nereden bakarsanız bakın ayda 20 bin 25 bin lirayı bulan rakam oluyor.
Deniz Çoban bana ben 600 bin lira civarında bir rakamı bıraktım dedi yani. Şimdi kimse 600 bin lira gibi bir rakamı eski kolay düzen kolay 600 bırakamaz. Milyar bırakamaz. İki çocuğu var, ailesi var tabii vesaire.
Kaldı öğretmen maaşı şimdi.
Öğretmen maaşı evet.
Evet. Yani bu bir ister başka türlü yorumlansın, eleştirilsin vesaire ama eninde sonunda bir insanın baktığı nokta çocukları ve eşidir. Tabii. Ailesidir yani. Tabii. Onun dışındaki unsurlar ikinci, üçüncü derecede kalır. Hiç önemi yoktur. Eğer bir gelecek anlamında bu rakamdan vazgeçiyorsa bu çok önemli bir tavırdır, önemli bir harekettir.
Tabii.
O niye gazeteyi tercih etti de sana sorayım Ali Kunak. MHK'den ona biz senden yararlanacağız, acele etme sözünü dinlemedi. Ne dersin?
Hakemliği bırakma aşamasında Merkez Hakem Kurulu'yla arasında bir soğukluk oldu.
Ama bıraktıktan sonra da kendisini arayıp biz seni değerlendireceğiz, acele etme niye dediler o zaman?
Kendisini Kudüs'ü Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer direkt olarak aramamışlar. Direkt olarak aramamışlar.
Arandığını...
Ama birilerini arattırmışlar. Deniz de bundan huzursuz olmuş. Yani ki Deniz onları aramış hakemliği bırakacağız ama. Yani evet. Deniz 3 kişiyi aramış. Önce Kudüs'ü Müftüoğlu'nu aramış. Telefonu kapalıymış. Sonra Bünyamin Gezer aramış. Telefonu açmış, cevap vermemiş. Beklemiş. Sonra dayanamış. Yıldırım Demirel'i aramış. Ona söylemiş. Ondan sonra Kudüs'ü ve Bünyamin Deniz'e dönmüşler. Onlarla o zaman konuşmuşlar. Ve konuşma o konuşma. Ondan sonra direkt bir konuşmalar olmadığı için Deniz orada onlara bir kırgınlık yaşadı. Bu arada da tabii arkasında çok kuvvetli bir kamuoyu rüzgarı vardı o günler Deniz'in. Yapmış olduğu hareket, hakemlik etiği, futbol etiğine uymamasına rağmen kamuoyunda çok büyük prim yaptı.
Olarak tabii yansıdı.
Evet,
tabii.
Ondan dolayı da yeni kurulan bir gazeteden çok ısrarlı bir teklif geldi. Onu kabul etti ve o da şimdilik evet yazıyor orada ama ben bakıyorum yazılarında öyle şey yok. böyle bir uç yok, teknik konular ağırlıklı yatıyor.
Radikal çıkışlar yok.
Evet.
Evet. Değil mi daha çok?
Şimdi bu da ileride hakem camiasına geri döneceğinin göstergesidir.
MHK evet, başkanının telefonunun kapalı olmasını ben kabullenemiyorum. Yani kasıtlı olay, olarak kapanıyor.
Birkaç olayda böyle çıktı değil mi?
Tabii. Yani, yok öyle telefon kapalı olması, olmaz. Şarj bitmesi falan
tabii, olmaz.
Olmaz.
Yani artık teknoloji şarjın bitmesine bir kere engel artık.
Tabii. Gazeteciyim ben. Yani 7/24 diyoruz biz insanlara telefonlarımızı kapatmam mümkün mü?
Tabii. Benim? Ben de sigortacıyım. 7/24.
Evet.
Bu işler böyle.
Evet. Şimdi kalan süreyi de düşünerek şu bir haftanın hakemlerini de değerlendirelim. Bu arada başlarında...
Bu arada bu tepkilerle ilgili bir cümle daha söyleyeyim de. Hakemler deyince de hafta içi hakemler 3 gün boyunca İstanbul Riva'dalardı. Eğitime tabi tuttular. Son 4 haftanın bütün pozisyonları gündeme getirildi. Tek tek üzerinde duruldu. Fırat Aydınus ve Arkın Akgöl'ün ısrarlarına rağmen Fenerbahçe'ye Galatasaray maçındaki pozisyonun offside olduğuna net bir şekilde karar verildi. Fenerbahçe'nin attığı golün offside olduğunu, Van Persie'nin pozisyonunun offside olduğunu net bir şekilde Stevanato UEFA'nın yardımcı hakemlerinden sorumlu eğitimcisinin dersinde net bir şekilde ortaya kondu. Ve sonuçta Kudüs'ün müftüsü kalkarak arkadaşlar bu pozisyon bundan sonra offside olarak değerlendirilecek dedi. Ama o maçta için doğru muydu, yanlış mıydı, orası yine askıda kaldı.
Böyle. Bunun bir teknik açıklamasını yapmanı rica etsem senden.
Şöyle, oyuncu isimlerinin tam olarak maç üzerinde zaman geçti. Kalecinin hareketi eğer Van Persie orada olmasaydı topa net bir şekilde hakim olabilecek, sahip olabilecek konumdaydı. Van Persie'den etkilendiği için topu çelmek zorunda kaldı. Bu da rakibe yani müdahale kapsamına girdiği için offside kuralının kriterlerinden bir tanesi rakibe müdahale etme. Ondan dolayı offside olarak değerlendirmişler.
Ama Van Persie'nin pozisyonuyla kağıt üstünde baktığımız zaman bir Trabzon maçında hani buna benzer bir offside kararı olmuştu. Kaleci etkilediği şeklinde. Farklıydı. Yani Van Persie sanki çok etkilemiyormuş gibi bir görüntüdeydi kanaati. Bana MHK'nin içinden de gelen bilgiler de bu şekilde ifade edildi.
Yani bir de kalecinin topu tutacak tutamayacağını kim garanti ediyor yani?
Şimdi o maçta evet, hakemin notu yüksek. Yardımcı hakemin notu da yüksek. Gözlemcinin şeyde yorumu da pozisyon offside olmadığı yönünde. Merkez Hakem Kurulu da offside olmadığı yönünde
yaklaşıyor.
Açıkça değil ama bir takım kişilere görüşler bildirdi işte.
Bana da bildirildi. Ha, işte. Yani evet.
Sızdırıldı bazı görüşler. Ama çarşamba günkü seminerde bu net bir şekilde ortaya kondu. Bu pozisyonun offside olduğu UEFA hakem eğitmenleri tarafından net bir şekilde ortaya kondu. Bir başka not, 7-8 seneden beri Türk hakemlerin eğitimini üstlenen ve her ay gelip de seminerler veren Yap Ulenberg 7 seneden beri ilk defa bir seminere gelmedi. Hasta olduğunu beyan etmiş. Ama hastalığı eğer şeyse tabii gelemeyecek kadar ağır düzeydeyse başka bir şeydi ama kapı arkasında sanki Merkez Hakem Kurulu'yla bir önceki seminerde yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı biraz kırgın olduğu da konuşuluyor. Bir de böyle bir dedikodu var.
Yine haberleri dinlediniz.
Evet.
Şeklinde bir durum.
Haftanın hakemlerine
gelince
bu hafta hemen Tansu abi dikkatini çekmiş. Onur Karabaş'ı görüyoruz. Onur Karabaş genç bir hakem. İkinci maçına çıkıyor. Ona görev vermişler. Bir de Sarper Barış Saka var. Evet, Akhisar Belediye Bursa maçı. Yarın haftanın açılışı. Bu çocuk da ilk defa düdük çalacak.
İlk defa. Eyvah.
Şimdi bu ilk düdük çalma fırsatı vermelerini desteklemek lazım.
Tabii kesinlikle.
Ne olursa olsun.
Bir şey ilki olacak. Yani
her şey bir ilki olacak. Ha ama şimdi maç öncesi konuşmak yanlış oldu da söylemeden de yapamayacağım.
Söyle.
Yani Süper Lig'de ilk başına çıkan bir hakemi ben Bursa Spor maçına vermem.
Evet.
Hakem yöneticisi olarak. Onu biraz daha böyle.
Bir muşak bir maça.
Yani Gençler Birliği olabilir.
Gençler Birliği Trabzon oynuyor.
Ya yani bununla bir haftaya olur. Şart değil bu hafta olması yani. Haftaya olur.
Antep Başakşehir
maçı. Biraz bu çocuğu heyecanını üst düzeye çeker. Maçın yönetiminde riske sokar. Burada bir merkez hakem kurulunun dikkatsiz mi davrandı ya da bunu böyle kendileri düşünüyorlar diye bir şey yapıyor.
Vallahi ben şöyle buna hakem lehine şöyle ifade edeyim. Beni küçük yaşta yüzmeyi öğrenebileyim diye denize gittiğimizde bir adadan, ada gibi bir kayalıktan
attılar, yüzdüm.
Benim boyumun 5-6 katı derinliğe attılar ve yüzdüm. Evet. Çocukluktan bahsediyorum. Yani büyük maçta başlasın. Ne olacak? Bursa'da başlasın. Bir yerden başlayacak ama ya, yani.
Tabii her şeyin bir iki olacak ya.
Hayır, Bursa'ya verilmemesini teknik olarak tabii sen başka türlü değerlendiriyorsundur da ama bir cesaret noktasında bir şeyse evet. Bu tamam, bununla başlasın. İnşallah altından kalkar tabii.
İnşallah, inşallah kalkar yani.
Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Peki yani niye Bursa Spor olmasın da ne bileyim Eskişehir yahut Konya yahut başka bir yer olsun diye öyle bir yaklaşımda bulundun?
Abi Bursa şimdi adı büyük bir takım.
Evet.
Bursa Spor'un oyun tarzı ve oyun şeylerle olan ilişkileri baktığınız zaman hakemi genelde zor durumda bırakıyor.
Evet.
O yüzden de ben daha böyle bir yumuşak maçı. Mesela Onur'un maçı çok güzel maç. Hakem açısından
evet.
İyi bir maç. Tork Konya.
Evet. Daha önce 5. hakemlik yapmış şeyde Rize Bursa maçında.
O 5. hakemlik yapıyorlar zaten.
İsmini hatırlıyorum Barış Sakan'ın. Evet.
Geçen sene Ankara bölgesindeydi. Şeyde Antalya'da bir işletmecilik yapıyor. Turizme yönelik bir işletmecilik yapıyor.
Tamam, başarılar dileyelim.
İnşallah evet. Yolu açık olsun diye
düşünüyorum. Şimdi Trabzon maçına yine özenilmiş galiba değil mi? Öyle görülüyor.
Evet.
Halis Özkak'a verilerek.
Baktığın zaman şimdi
ama ben
Fenerbahçe neyse, maçında diye. Alper Ulusoy'u görüyoruz. Galatasaray maçında Ali Palabı'yı görüyoruz. Trabzon maçında Halis Özkahya'yı görüyoruz. Beşiktaş maçında Hüseyin Göçe'yi görüyoruz. Eğer Alper Ulusoy'un da yeni dönem FIFA kokartı takacağını düşünürsek bu dört büyüklerin dört maçına da FIFA hakemi verilmiş. Alper'in kokartı gelmedi ama o da FIFA olacak.
Sana şöyle bir soru sorayım. Trabzon Gaziantep maçını Halis Özkahya yönetseydi ve aynı olaylar olsaydı, sence Halis Özkahya bütün o yaşananlara nasıl tepki verirdi orada? Ya da Bülent Yıldırım ya da Hüseyin Köçek?
Bu kişiye Göçek. Göre değişir.
Hayır şüphesiz.
Yani, bilemem tam şunu onların ruh halini.
Şunu kastediyorum. Diyorum ki ağır hakem, yani Halis Özkahya gibi ağır bir hakem olsaydı Trabzon kulüp başkanı bunları konuşmaya cesaret edebilir miydi? Bir, iki, orada onları bu şekilde 4 saat tıkabilirler miydi? Yani diyelim ki Halis Özkahya örneğin ne yapardı sence?
Şimdi bir hakemin yapması gereken orada emniyet sorumlusunu çağıracak. Kardeşim ben dışarı çıkıyorum, benim güvenliğimi sağlayın diyecekti. Bir hakem bunu yaptı.
Bunu Halis der miydi mesela?
O fırsatı onu, bulabildiler mi yani bir de
onu işin o şekli var. Demeliydi. Bunu Çağatay da demeliydi. Halis olsa Halis de demeliydi.
Cüneyt Çakır'ı yapabilirler miydi böyle?
Ama Cüneyt'e bile laf
sallasınlar. Yani.
Ama bu tabii hakemin şeyiyle de ilgili, kariyeriyle de ilgili.
Evet. Ama onu soruyorum işte.
Bu aslında dediğin doğru. Ben şimdi nereye beni getirmek istediğini şimdi anladım. Dediğin doğru. Hakemin kariyerli olması mutlaka oyuncular üzerinde, bu. Seyirciler üzerinde, yöneticiler üzerinde bir saygın bir ortam yaratıyor. Şimdi Çağatay Şahan adını duydukları zaman Çağatay Şahan'ın daha henüz büyük maçlarda bir kabul edilebilir yönetimi görülmemiş. 2 hafta önce bir Galatasaray maçına çıkmış ama tesadüfen iyi geçmiş. Evet. Ama ondan öncesine baktığın zaman Çağatay Şahan'ın maçları genelde sıkıntılı maçlar olmuş. Bu Merkez Hakem Kurulu Trabzon'un bu Galatasaray maçıyla başlayan hakemlerle ilgili şikayet sürecinde bence hassas davranmadı. Merkez Hakem Kurulu burada hatası var. Evet. O maçlara çok daha tecrübeli hakemler vermelilerdi.
Yani kariyerli bir hakem aynı hataları yapmış olsa bile bir Allah'ın kulu orada tabii. Onu tutmaya cesaret edemez diye düşünüyorum tabii. Ben. Yani benim görüşüm bu. Hani sana söyletmeye çalışmıyorum da ama senin ne düşündüğünü de merak ederek sordum. Bu şey gibi oldu biraz. Bu durumda adamına göre muamele yani.
Biraz öyle, bir de şimdi Ali'nin söylediği gibi emniyet görevlisini bulup başımın çaresine bakalım deme şansına da sahip olamıyor orada.
Yani orada oraya... Halis Özkaya, Bülent Yıldırım olsaydı belki kapıyı farklı açıp olur, boşaltın burayı derdi. Şimdi
Bülent Yıldırım maç bıraktı Trabzon'da.
Derdi.
Tabii. Fener Trabzon maçını yarım bıraktı Bülent Yıldırım. Ve aslanlar gibi de çıktı. Evet. Hiç kimseye de bir şey olmadı. Burada... Hatta ben bunu Bülent Yıldırım'dan da birebir dinledim. Maçtan sonra hani maçtan önce Hacı Osmanoğlu aradı etti falan diye bir dedi. O maç işte. Maçtan sonra Hacı Osmanoğlu odasına gelmek istemiş. Aç, buyurun demiş, gelin demiş. Açmış kapıyı, almış odasına. Buyurun. Hocam niye öyle oldu? İşte şu koşullar şu. Bu durumda yapacak bir şeyimiz yok. Bu da benim kararım. Siz de buna saygı duyun deyince Hacı Osmanoğlu dönmüş kapıyı çıkmış dışarı. Evet,
bitti. Yani. Ayırt demiş. Etmeye çalıştığım şey budur. Tabii. Evet. Tamam. Yani demek ki burada bir hani böyle bu kadar çok hakem yok elinde MHK'nin, sınırlı var. O zaman şöyle demek lazım. Bu genç arkadaşlar iyi yetişmeliler ve ortaya çıkmalılar. Evet. Yoksa 3 tane hakemin yaşı geçtikten sonra ne olacak? Evet, evet. Yani 3 sene sonra, 2 sene sonra kimi konuşacağız biz, değil mi?
Tabii.
Hepsi risk. Şimdi Trabzon maçında Halis Özkahya meselesini dile getirdik. Fenerbahçe Alper Ulusoy, evet, o umarım iyi bir maç geçirir diyelim.
Ya umarım, yani şimdi Alper belli bir düzeyde güzel hakemlik yapıyor, soğuk duyuyor sahada, oyuncularla ilişkilerini belli düzeyde tutuyor.
Şu Ali Palabıyık'ın gösterdiği performans gibi bir noktaya ya da bir karizma diyeyim,
şimdi
ben ona.
Şimdi herkesin bir stili var mesela, var, değil mi? Ali evet. Çok daha insani yaklaşımlar la ve oyunculara kendini kabul ettirdi. Alper de böyle az konuşan bir hakem tarzı ortaya koyuyor.
Ali Palabıyık'ın bende sahadaki duruşu benim hoşuma gidiyor. Yani iyi duruyor sahada.
Evet.
Hani hakemlik adına söylüyorum. Yanlış ya da kötü bir yönetim altında kalmasını istemiyorum ama zaman zaman kalıyor tabii. Bu da bir gerçek tabii. Yani.
Şimdi burada Yaşar Kemal Uğurlu'yu da
evet, bu da
göz ardı edemeyiz.
Üçüncü maçta evet. Çıkıyor. Üçüncü evet, maç. Ankara hakemi. Yaşar
bununla
da...
Bununla öbür maçı değiştirebilirlermiş. Senin noktadan bakarsak belki. Yani, Akhisar Belediye Bursa maçıyla evet, Antep Başakşehir
yani,
maçını.
Melipol Başakşehir biraz daha hakemlere... Ki Abdullah Avcı'nın olduğu takımı yönetmek daha kolay hakemler için. Evet. Abdullah Avcı mesela hakikaten hakemlere her konuda yardımcı olan bir çizgisi var.
Ertuğrul Sağlam için çok rahatsız eder derler hakemleri.
Yani
Oğuz Çetin için söylerler.
Oğuz ben Çetin Ertuğrul Hoca'ya da kendisine de söyledim bunu. Ya ne yapayım dedi. Yani böyle dedi. Yani kendimi kaybediyorum dedi, pardon. Bu kelimeyi, cümleyi kullandı bana. Şimdi, sağ kenarında kendimi kaybediyorum.
Hakemler arasında böyle bir şey var yani. Ertuğrul tabii Hoca'dan onun davranışları karşısında bir rahatsız olma peşin hükümlü oluştu. Çünkü niye derseniz...
Hala kırılmıyor değil mi o?
Kırılmıyor, mümkün değil. Yani bir insana küfredersiniz ağrına gider. Ama küfretmezsiniz bir şey söyler çok çok daha ağrına gider. Onlar o tür lisan kullanıyorlar. Maalesef. Yani hakaret içeren sözler kullanmıyorlar ama kullandıkları kelimelerin, cümlenin içeriğinde hakemleri yaralayıcı anlamlar var.
Ben Ertuğrul Sağlam'ın çok küfür ettiğini dudak okuyarak izledim. Şenol Hoca da çok küfür ediyor. Şenol Güneş de çok küfür ediyor. Hakemlerinin teknik adamların kenardaki duruşları kendi hayatlarındaki duruşları gibi asla değil. Yani Şenol Hoca gibi bir adamın küfür etmesi normal bir şey mi aslında? Onun ağırlığında, onun kariyerinde birinin asla böyle bir şey dememesi gerekiyor. Ama
tabii
diyor.
Küfür artık Türkiye'de günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. Ya. Yani kadınlar bile küfür ediyor. Kabul evet, etmeyelim tabii yani. Ama iş o hale gelmiş. Yani hayatın sanki çok normal bir unsuru gibi olmuş.
Evet. Anadolu Efes'in bu akşam karşılaşması vardı.
Kendine geldi diyor.
92-74'lük galibiyette. Evet, Limoges takımını Fransa'nın yenerek 3-3 maç aradan sonra galip geldi.
Bayern Münih iyi yendi Fenerbahçe'de.
Fenerbahçe takımı çok ligde aldığı sonuçlara bak.
Dışarıda farklı oynuyorlar.
Evet ya, yani onlar da takım seçiyor, rakip seçiyor herhalde.
Şöyledir muhtemelen. Nasıl olsa daha ligin başı erken. Biz asılacak zaman gelir. O zaman bütün maçlarımızı ciddiye alırız der ama şimdi tutan taraftarlar vesaire de tabii ki istiyordur. Yarın da Ankara'da İsrail'le kadın basketbol milli takımının Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme müsabakası var. Biz sükunet, evet, dikkat ve asla bizi başka türlü anılmaya itecek bir olayın olmamasını buradan iletelim.
İletelim.
Ekonomiyi konuşamadık süremizin artık.
Yani aslında konuşulacak, evet, mesela ıslıklanma olayı o bir dakika.
Onu da bir kısaca geçebiliriz.
Yani evet, çok utanç verici bir olay.
İzlanda
yani
maçında da oldu bu. İzlanda. Orada çok fazla gündeme gelmedi. Ama bu sefer
bir takım olayların üst üste gelmesinin, evet, ardından bir de Yunanistan'ın olması. Şimdi iki başbakan oturmuş muhabbet ediyor. Tamam, devletin politikaları aslında böyle futbol sahasına filan yansıyıp ıslıklama, protesto filan olmamalı ya.
Tabii tabii.
Yani yakışmadı. Devletin en başından Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başbakanına, bakanına, dün ben Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la beraberdim. O da tepkisini ifade etti. Dinledim. Rahatsızlığın boyutunu anlama adına söylüyorum bunu. Görüşmenin önemi anlamın ayrı bir konu da. Evet, bizim için iyi olmadı ve biz yurt dışından bu konuda kınandık. Yurt dışı, yabancı medya, Batı, tabii, medyası, basın, Avrupa basını bizi kınadı ve bayağı sert de yazılar yazdılar. Bunlara hiç sebep yok ama ben yarınki maçta aman diyorum, öyle bir hatırlatma.
Hayır, bir de artık dünya bizi izliyor. Evet. Yani eskiden, evet, kendimiz oynayıp kendimiz çalıyorduk, oynuyorduk. Şimdi artık bir de Fransa'ya gitme söz konusu. Hani
gideceğiz.
Gideceğiz. Zaten. Bir takım aşamaları geçmiş, o zaman dünya bizi izliyor. Yani belki 5 sene 10 sene önce olsaydı böyle bir olay yansımazdı Batı basınına. Ama artık
ve bu o kadar çok sık oluyordu ki yani hep oldu.
Oldu tabii.
Hep oldu da ama olmamasını temenni edeceğiz. Biz de çok üst düzey güvenlik önlemleri alınacağını da biliyorum ben, yarın Ankara'daki mutlaka oynanacak.
Ama ruhen başta saygı göstermek lazım.
Tabii tabii.
Herkese kesinlikle saygı göstermek lazım.
Tansu abi teşekkürler.
Ben teşekkür programı ediyorum. Programın sonuna geldik. İyi yayınlar
diliyorum. Tansu Polatkan teşekkürler. Ali Kunak teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya tekrar beraber olmak
umuduyla. Evet. Evet. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.